Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval sıcak takipten herkese merhabalar. Bugün hukuk, anayasa konuşacağız. Çünkü Türkiye'deki genel sistem krizi derinleştikçe bunun son dönemde yansımalarını en çok hukuk alanında görüyoruz. Siyasi sistem meclis üzerinden zaten aşağı yukarı kilitlenmiş görünüyor. Meclis işlevsiz bir kuruma yavaş yavaş dönüşürken, diğer taraftan giderek bir ucu Anayasa Mahkemesi'ne, yani Türkiye'nin en üst yargı kurumu olan Anayasa Mahkemesi'ne uzanan bir sistem kırılması uzantısı var. Bunu görüyoruz. Bu fay hattı giderek mahkemenin kendisini, konumunu, imajını, saygınlığını, algısını değiştirmeye başladı. Bunun da su yüzüne vurmasına yol açan gelişme CHP milletvekili Enis Berberoğlu vakası dosyası oldu. Bunu değerlendireceğiz. Türkiye'nin en önde gelen anayasa uzmanlarından biri olan Profesör Levent Kökerli. Levent, merhaba.
Merhaba Yavuz.
Şimdi kısaca, çok kısa herkesin anlayacağı şekilde bu Enis Berberoğlu olayı Türkiye'de malum, yani insanlar çok hukuk meselesine hem aşina değiller ve yeterince önemini de pek kavramış değillerdir. Aslında en önemli meseledir hukuk düzeninin yerli yerine oturmuşluğu. Onu kısaca anlatıp bu hadise, bu gelişme, bu kargaşa bize genel anlamda Türkiye'nin durumuyla ilgili neyi anlatıyor? Ve burada bir ucu dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'ne giden süreçte neler oluyor? Bu bir çok önemli, çok yüksek, Richter ölçeğine göre çok yüksek şiddette bir kırılmayı mı ifade ediyor? Bunu senden değerlendirmesini rica edeceğim.
Evet, yani çok kısaca son akut durumu tespit için şunu hemen söylemek lazım. Enis Berberoğlu daha önce Yargıtay tarafından onanıp kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki bazı haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuru da bulunmuştu. Bu bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki seçme seçilme gibi bazı haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Dolayısıyla bu ihlalin giderilmesi için de kesin hükmün kaldırılarak yeniden yargılama yapılmasını isteyen bir karar verdi. Zaten bu yeniden yargılama isteği Anayasa Mahkemesi'nin kararında belirtilen husus, zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakların ihlal edilmesi nedeniyle ceza hukukumuzun da doğrudan doğruya öngördüğü bir zorunluluk. Dolayısıyla mahkumiyet kararının kaynağı olan ilk derece mahkemesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerine Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı vermekle yükümlüydü anayasaya göre ve kanunlarımıza göre. Fakat 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını eleştirerek, bunu yeniden yorumlayarak sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin şeklinde bir reaksiyon göstererek adeta bir yerindelik denetimi yaptığı gibi bir hukuki gerekçeye bunu dayandırmak suretiyle bunu reddetti. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bugünkü haberlerde de var. Enis Berberoğlu'nun vekilleri 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaatla 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermiş olduğu bu yanlış kararın düzeltilmesi ve Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için müracaatta bulundular. Benim anladığım bu.
Bu yargılama süreci sıfırdan mı başlayacak demektir bu? Tabii, böyle bir karar alınırsa. Bu da tabii zaman alacak tekrar.
Tabii. Yani yeniden yargılanmaya başlanacak Enis Berberoğlu. Bu arada tabii Enis Berberoğlu ile ilgili dikkat çekmemiz gereken bir diğer husus, hakkındaki bu kesin hüküm nedeniyle Haziran ayında yanılmıyorsam bu sene Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Bu kesin hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunarak milletvekilliği düşürülmüştü. Dolayısıyla bu işlemin de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra kanımca geri alınması ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin iade edilmesi gerekiyor. Bunun yeniden yargılama sürecinin başlatılmasıyla
bilgisi yok.
Birlikte mi olacağı yoksa sonra mı olacağı, yani ondan önce mi olacağı konusunda tabii ilgililer ne düşünür bilemiyorum ama
sence?
Bence milletvekilliğinin iadesi gerekir. Daha doğrusu bu düşme kararının kaldırılması gerekir.
Yani
onun şeyden yapılacağını tabii bilmiyoruz çünkü bu
yeniden yargılama kararının alınmasından bağımsız olarak değerlendirilir.
Bence öyle ama yeniden yargılama kararı verilirse zaten kesin hükümün ortadan kalkmış olduğu ilk derece mahkemesi tarafından da tespit edilmiş. Daha doğrusu Anayasa Mahkemesi kararı zaten yani bence Anayasa Mahkemesi kararı kesinleşmiş hüküm hakkında bu kesinleşmiş hükümle birlikte Enis Berberoğlu'nun hakları ihlal edilmiştir diye bir karar verdiği için bu kesin hüküm bana sorarsanız ortadan kalkmıştır artık. Dolayısıyla Enis Berberoğlu'nun hakkındaki kesin hüküm onun haklarını ihlal ettiği için şu anda yok. Anayasa Mahkemesi kararı bunu söylüyor.
Evet.
Şu anda o karar kesin hüküm mevcut değildir. Mevcut olmayan bir kesin hüküm nedeniyle daha önce bu hüküm mevcutken yani burada tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürdüğü için şimdi bu durumda yeni bir şey daha yapmak gerekiyor. Çünkü bu kesin hüküm ortadan kalktığına göre Enis Berberoğlu da yeniden yargılanacağına göre dolayısıyla hakkında kesin hüküm olmadığına göre milletvekilliğinin düşmesi ve geçersiz bir işlem haline geldi.
O da kadük oluyor bir anlamda diyorsun.
Bu
evet.
da bir hak ihlalidir. Yani bunun için yeniden bir müracaatta bulunup tekrar bir bireysel başvuruda bulunup da süreci uzatmak yoluna Enis Berberoğlu'nun sokulmaması gerekir.
Evet.
Çünkü bu durumda hak ihlali üstüne hak ihlali devam ediyor olacak ama Türkiye'nin durumu malum. Yani hukuk olması gerektiği gibi daha doğrusu şöyle yani kendi pozitif hukukuna uygun işlemeyen bir devlet çarkından bahsetmemiz gerekiyor. Bu da tabii çok garip bir durum.
Evet şimdi tam da ona doğru geliyoruz. Aslında dediğim gibi sistem krizinin, genel sistem krizinin çok ciddi ölçüde evet. buraya yansıdığını görüyoruz adeta. Evet. Bir perde üzerine yansıyan bir dizi görüntü gibi tabii, bu manzara ortaya çıkıyor.
En son yansıma.
Semptom da diyebiliriz buna. Semptomların daha büyük hali de diyebiliriz ama arka plan var tabii. Arka planda oraya yani soruya geleceğim ama şu var. Bir kere bunun yakın arka planında Anayasa Mahkemesi ile Erdoğan'ın siyasi ortağı olan Devlet Bahçeli arasında başlayan bir polemik var. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilmelidir diye defaten diyor var. Onun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan arasında işte bisiklete binip dışarıya çıkmaya cesaret edebilir misin, edemez misin şeklinde yansıyan bir kriz var. Bir bakanlıkla Yüce Mahkeme Başkanı arasında ve en sonunda işte bu alt mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ni kararını hiçe sayması gibi hiç alışılmadık bir durum var. Ama biraz daha geriye doğru gittiğimizde başka şeyler de görüyoruz. Tartışmanın kenarında kalan ama belki kalmaması gereken şeyler. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin bizzat kendi yargıçlarından şu anda içeride olan Alparslan Altan kararında bizzat yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını hiçe saymış olması kendisinin bir başka hukuk garabeti olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor yorumculara bakılırsa. Daha da geriye gidersek ki bu konuya sen vakıfsın. Sanıyorum Nisan 2018'de ya da Mayıs 2018'de mahkemesinin aslında görevinin ya da varoluş nedeninin dışına çıkarak pek çok yine yorumcuya göre kanun hükmünde kararnameleri değerlendirirken bunlar hakkında ihlal kararı ya da red kararı vermemiş olması da bir başka arka planda yer alan gelişme ya da olgu. Şimdi bütün bunları toparlamamızın sebebi şu. Esas soru şu yani Anayasa Mahkemesi darbe aldı. Anayasa Mahkemesi'nde bu nasıl yapılabilir deniyor bugün ama ortada hakikaten silsileler halinde gelen bir imaj kırılması var. Ve giderek azalan bir yetki gücü, sözünü dinletme gücü de var. Yani bir anlamda denebilir ki belki mahkeme kendisine de etmiş oldu uzun süredir bu aldığı kararlarla. Ama bir de bugün gelinen durum var. Bütün bunları bize bir toparlar mısın? Yani bu manzarayı tam net olarak soğukkanlı bir şekilde, serinkanlı bir şekilde çizmek lazım sanıyorum bu aşamada.
Şimdi yani bunu toparlayabilmek için Anayasa Mahkemesi'nin bir siyasal sistem içindeki yerini ve işlevini önce objektif olarak tespit edebilmek.
Peki, çok kısa değerlendirelim buna. Doğru.
Çok, tabii, yani hemen söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi, Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nden bahsetmiyorum sadece. Anayasa Mahkemesi veya Anayasa Yargısı görevini yapan diğer yüksek mahkemeler, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Yüksek Mahkeme veya işte kıta Avrupası ülkelerindeki diğer anayasa mahkemeleri, adı Anayasa Mahkemesi olan mahkemeler, öncelikle yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen mahkemelerdir. Ama Türkiye'de, Almanya'dakine benzer bir biçimde, 2010'daki anayasa değişiklikleriyle birlikte bir diğer işlevi daha üstlendi Anayasa Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunan bir takım haklar var. Bu hakların ihlal edilmesi, kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyorlar. Devlet benim haklarımı ihlal etti, kamu gücü diyorlar. Bu kamu gücü burada daha çok da yargı kararları ve bu haklar ihlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu hak ihlallerini de görüşen, bir anlamda Ankara'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni gözeten, kararlar vermekle yükümlü olan bir yargı organı olarak da görev yapıyor. Yani bir ayağı yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek, bir diğer ayağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakların Türkiye Cumhuriyeti tarafından doğru dürüst uygulanmasını ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlü bir yargı organı. Şimdi Türkiye'deki problem şu, ikinci işlevi, yani insan haklarını koruma işlevi daha yeni olduğu için onu şimdilik paranteze alarak söylersem, Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası'yla getirilen bir yargı organı olarak mahiyeti itibariyle siyasi bir boyut taşıyan bir yargılama yapıyor. Yani kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek aslında anayasaya uygunluk denetimi yaparken kanun yapma faaliyeti, meclisin yaptığı bir siyasi faaliyet olduğu için, aynı zamanda bir siyasi faaliyeti denetlemek anlamı taşıdığı için siyasi nitelikte olan bir yargılama süreci.
Bunu da zaten görüyoruz sürekli olarak aldığı kararlar.
Tabii bu tabii işin tabiatı gereği böyle. Ama burada bir sorun var. Buradaki sorun şu: Türkiye Cumhuriyeti anayasaları 1961'de dahil olmak üzere, kim ne derse desin, bunu tartışabiliriz tabii, ama hiçbir zaman mesela bir Federal Almanya Anayasası gibi veya bir İtalya Anayasası gibi veya bir İspanya Anayasası gibi demokratik standartlara uygun bir siyasal düzen kuran anayasalar olmadılar. Dolayısıyla da anayasa Türkiye'de yasamanın anayasaya uygunluğunu denetlerken aynı zamanda anayasa düzenini koruma refleksiyle de hareket ediyor. Ama o anayasa düzeni demokratik özelliklerden kısmen veya çok büyük ölçüde yoksun olduğu için, özellikle bugünkü anayasa düzenimizde bunu açıkça görüyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi yasaların anayasaya uygunluğunu denetlerken verdiği kararlarında zaman zaman tabii kurulu anayasa düzenini koruma refleksini gösterdiği için demokratik olmayan kararlar da verebiliyor, üretebiliyor. Bu nedenle de geçmişte, örneğin 61 Anayasası döneminde, 82'nin belli bir döneminde filan, işte seçilmiş siyasi organlar, örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde bir vesayet denetimi yapıyor. Otoriter bir yargıçlar devletine benzer bir kurumlaşmayı temsil ediyor gibi değerlendirildi. Bunlarda büyük ölçüde bir haklılık ve geçerlilik payı vardır. Bunu teslim etmek gerekir. Ama Anayasa Mahkemesi bugün de verdiği çeşitli kararlarında gene aynı şekilde otoriter bir nitelik taşıyan bazı anayasa hükümlerini veya bazı yorumları bu şekilde yorumlamaya, anlamaya devam ediyor. Mesela senin demin referans verdiğin kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak olağanüstü hal zamanında çıkarılmış kanun hükmünde kararnamelerden bahsediyorum.
Çok sayıda kanun hükmünde kararnameden söz ediyoruz.
Evet. Ama bunlar normal kanun hükmünde kararnameler değil. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal döneminde çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnameler. Şimdi anayasada bir kural var. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri hakkında Anayasa Mahkemesi'ne gidilemez. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu kurala göre olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini inceleyemez. Fakat Anayasa Mahkemesi 1991 yılında vermiş olduğu bir kararında şu konuyu söylemişti, şu sonuca varmıştı. Bir kanun hükmünde kararnamenin olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi niteliğinde olup olmadığına ben karar veririm Anayasa Mahkemesi olarak. Eğer o kanun hükmünde kararname olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi ise gerçekten, o zaman bunu inceleyemem. Ama değilse incelerim demişti. Ve önüne gelen başvuruda onu biz sansür sürgün kararnamesi olarak biliyorduk. O kararnamede olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi şeklen öyle olmakla birlikte içeriğinde ve esasında bu niteliği taşımayan hükümler bulundurduğu için böyle bir nitelik görmediğinden bunu denetledi de iptal etmişti. Şimdi 2016'dan sonraki olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle ilgili başvuruda Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kısmen korudu ama esasında vazgeçti. Bundan çark etti. Kısmen korudu derken şunu söylüyorum. Önüne gelen ve iptali istenen bir hukuk kuralının, ki burada konumuz kanun hükmünde kararname, iptali istenen kanun hükmünde kararnamenin o hukuk kuralının niteliğini tayin etme yetkisi hala mahkeme olarak bendedir diyor bu kararlarında. Fakat sonuç olarak vardığı şey olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini sadece şeklen olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi olduğu için ben denetleyemem diye bir karar verdi. Halbuki biz biliyoruz ki bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinde olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinde olmaması gereken bir sürü unsur vardı. Bunların en önemlisi de olağanüstü halle ilgili olan konularda değil, olağanüstü halle hiç ilgisi olmayan konularda da düzenlemeler getiren bir sürü kanun hükmünde kararname çıkarıldı veya kanun hükmünde bir sürü hüküm var. Olağanüstü hali gerektiren sebeplerle alakası olmayan bir sürü düzenleme yapıldı. Kanunlarda değişiklikler yapıldı. Kanunlarda değişiklik yapan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri oldu. Bunların Anayasa Mahkemesi tarafından 1991 içtihadına uygun olarak incelenip anayasaya uygunluk bakımından karara bağlanmaları gerekirken Anayasa Mahkemesi bundan kaçındı. Bundan neden kaçındığını da bize gerekçe somutlaştırarak, yani bir mahkeme kararının gerekçesinde olması gereken unsurları dört başı mamur bir biçimde içerecek bir şekilde de anlatmadı.
Hala bilmiyoruz.
Şekli olarak söylüyor. Yani bu kanun hükmünde kararnameler olağanüstü hal döneminin kanun hükmünde kararnameleri olduğu için, anayasada da bu konuda yasak olduğu için ben bunları inceleyemem diyor özü itibariyle. Ama bunlar gerçekten o kanun nitelikte kanun hükmünde kararnameler midir? Bunu tartışmıyor.
Bilmiyoruz.
Bunu tartışmadığı sürece, şimdi burada kendi varlığını yani inkar etti demek biraz ağır kaçar ama kendi varlığını ve etkisini sistem içinde zayıflatan bir pozisyona çekti kendisini. Çünkü yerleşik bir içtihadından geri dönüş yapıyor ama bu geri dönüşünü mahkeme tam manasıyla izah edemiyor. Gerekçesini ortaya koyamıyor. Sadece şekli bir unsura atfen.
Evet.
Yani dolayısıyla ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi bir süredir verdiği bazı kararlarla, ki bunlar çok kritik kararlar. Bir tanesi de bu senin gene atıfta bulunduğun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları söz konusu olduğu zaman genellikle kararlarında, bu bireysel başvuruyla ilgili kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda karar vermekle yükümlü olmakla birlikte kendi hukukumun, yani Türkiye'nin iç hukukunun nasıl anlaşılabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden daha iyi
bilirim. Bu bir ilkti.
O yüzden bir bazı ilkti. Durumlarda ona uymakla yükümlü değilim
demişti.
Şeklinde bir yaklaşımı göstermiş olması biraz garip oldu.
Sadece bu değil. Sadece bu değil. Daha yakın bir tarihe gelecek olursak karar alamayışlarda algıyı zayıflattı. Mahkemeyi zayıf bir mesela Osman Kavala dosyasında kararı vermesi gerektiği halde erteledi Aralık ayında. Evet. Artı evet. Mesela infaz düzenlemesi bu hani kısmi af düzenlemesi diyebileceğimiz evet. Daha düz bir Türkçeyle düzenlemesi konusunda aldığı başvuru şeklen işte reddetme yani CHP başvurusuydu yanlış hatırlamıyorsam reddetme kararı da çok ciddi bir şekilde hakkındaki adaletsiz kararlar alıyor. Yani zayıfladı ve politize oldu. Partizanlaştı algılarını. Güçlendirdi diyebiliriz herhalde. Bilmiyorum.
Evet, ama şöyle de bir durum var. Mesela dün verdiği bir karar var. Bu karar da çok güzel bir karar. Yani bu kararın konusu özel bir şirkette çalışan birisinin elektronik ortamda yaptığı haberleşmelere, maillerine terim yerindeyse girilmiş ve oradaki yazışmalarından hareketle somut olayın içeriğini ve şeyini bilmiyorum.
Evet.
Zaten önemli de değil. Kişinin haberleşme ve mahremiyetine işte haberleşme özgürlüğüne vesaire müdahale edilerek oralara girilmiş ve sonunda iş aktif edilmiş.
Evet.
Anladığım kadarıyla yargıdan da bir sonuç alamamış bu kişi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlalinde bulunmuş ve Anayasa Mahkemesi gayet uzun, güzel gerekçeleriyle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar formatına uygun olarak yazılmış olan bir karar ki bu bireysel başvuru kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar formatına uygun olarak yazıyorlar. Burada bir hak ihlali.
Evet, evet ama bunlar...
Burada şöyle bir durum karşımıza çıkıyor Yavuz. Anayasa Mahkemesi bazı durumlarda hukuk sanki çok güzel işliyormuş gibi kararlar da verebiliyor. Bazı durumlarda da bizi şaşırtacak ölçüde bu nasıl bir hukuki değerlendirmedir şeklinde düşünebileceğimiz kararlar verdiği gibi karar vermeme yoluna giderek de bazı şeyleri...
Başvuru dosyaları ya da şikayetler ne kadar az politize nitelik taşıyorsa evet. O kadar düzgün kararlar verebiliyor belki ama evet. Ne kadar çok politize, ne kadar çok sistemi evet. Bir şekilde hani az önce söyledin ya anayasal düzeni korumakla ya da devletin bir şekilde temellini oluşturan doktrinleri korumakla da yükümlü hissettiği için daha farklı politize dosyaları da incelemeyip adil karar almakta belki zorlanıyor denebilir evet, ya da kaçınıyor denebilir.
Bu bize şöyle bir noktanın mevcut olduğunu gösteriyor. Bir tarafta hukukun temel normlarına, anayasaya, işte insan hakları sözleşmelerine, mevcut kanunlara, uluslararası hukuka ve sözleşmelere uygun olarak işleyen, rutinde devam eden ve orada fazla da aksamayan bir hukuk alanı var. Ve Anayasa Mahkemesi burada da önemli bir işlev görebiliyor. Ama diğer taraftan siyaseten, yani politik olarak sakıncalı görülen konular var. O konulara ilişkin kararlar söz konusu olduğu zaman Anayasa Mahkemesi bocalıyor. Yani bazen evet. Bu tabii sadece Türkiye'de gözlenen bir husus değil. Ama Türkiye'de biz bunu çok açık ve net olarak artık görme imkanına sahibiz. Aslında bu pek çok toplumun yaşadığı otoriter hatta totaliter dönemlerde örneğin Nazi Almanya'sında falan çok yaygın olarak görülen ve tespit edilen bir husus. Kabaca ikili devlet denilen şey galiba biraz buna tekabül ediyor. Ve aslında bu politize olunan konularda yani politik konularda siyaseten başka türlü karar verilmesi gereken yani hukuka uygun karar verildiği zaman siyaseten bundan zarar görüleceğinin düşünüldüğü konular var veya belki kişiler var. Onlarla ilgili o konularda, o kişilerde hukukun dışına mümkün olduğu kadar çıkılarak veya hukuka aykırı kararlar verilmesi de söz konusu olabilir. Ve bunların evet. Denetimi de doğru dürüst yapılmıyorsa Burada zaten böyle bir ikili düzen birlikte işliyor. Yani
mevcut Türkiye konjonktürü de bu konuya değinen. Yani evet.
İkili bir işlev yerine getiriyor.
Yerine getiriyor. Evet. Peki.
Son tartışma da biraz bunu gösteriyor sanki.
Peki Levent, süremizi pek aşmayalım diyorum. Yine bu konuya, bu ikili devlet meselesine daha önceki sohbetimizde de değinmiştik. Daha sonra da döneriz. Evet. Ama sanırım tablo oldukça net bir şekilde duvara yansıdı diyelim izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz açısından. Son bir soruyla toparlayalım. Şimdi bir taraftan büyük bir basınç oluştu. Anayasa Mahkemesi'nin tweet atan, işte ışıklar yanıyor diyen üyesi Engin Yıldırım hakkında. Ve bu da tabii ister istemez AKP, MHP savunucusu kesim arasında işte kendisinin istifa etmesi, ettirilmesi gerektiği, görevden alınması gerektiği tartışmalarıyla beraber Anayasa Mahkemesi'nin işte Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmiş olan yapısının değiştirilmesi meselesi gündeme geldi bir taraftan. Bu imkan dahilinde gözükmüyor. Çünkü mecliste 360'ın üzerinde bir oy gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nde bir revizyona gidilmesi için yapısal olarak. Bu da şu anda mümkün gözükmüyor. Ama tartışma bitecek gibi de durmuyor. Şimdi esas burada gözlerin üzerinde olduğu bu son gerilim nedeniyle yapı, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı giderek daha fazla değişecek. Bunun pek çok kişi farkında değil Türkiye kamuoyunda. Aslında bizim ahvalde bugün Zülfikar Doğan imzalı haberde, analizde verdiğimiz gibi Ocak ayında Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesinin de görev süresi dolmuş olacak. Bir tanesi Yüksek Askeri Mahkemeden vakti zamanında oraya atanmış olan bir yargıç. Diğeri de 16 yıl sanıyorum görev süresi gerçekleştirdi, ifa ettikten sonra görevden ayrılacak olan, ayrılması gereken, emekliye ayrılacak olan bir yargıç. Bunlar önceki cumhurbaşkanları dönemlerinde, yani Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül dönemlerinde atanmış olan yargıçlar. Dolayısıyla bir değişim yaşanacak. Zaten bir süre önce bir yargıç değişmişti. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilerek atanmıştı oraya. Yine aynı şey yaşanacak. Dolayısıyla sanıyorum Anayasa Mahkemesi'nin giderek daha fazla yürütmenin, iktidarın, mevcut iktidarın kontrolüne, denetimine, güdümüne girmesi yolundaki yorumlar da hayli gerçekçi olacak. Ocak ayından itibaren çok daha iktidarın aparatı, uzantısı haline gelmiş bir yüce mahkemeyle de karşılaşabiliriz. Ne dersin?
Valla bu konuda ben biraz kuşkuluyum. Yani bu konuda çok net bir şey söylemek bence imkansız. Çünkü yani içinde bulunduğumuz memleket Türkiye Cumhuriyeti de olsa mahkemesi gibi bir mahkemeye atanan yargıçlar kendilerini atayan makamın tercihleri doğrultusunda her zaman davranmayabilirler. Bu konuda İstersen şimdiki şeyleri de üyelerin
konusunu
da bir görelim. Şu anda 16 üye var. Aslında 15 üye olması gerekiyor anayasaya göre. 16 üye olmasının nedeni askeri yargıdan gelen ve Ahmet Necdet Sezer tarafından 2004 yılında tayin edilmiş olan bir üyenin 2017 anayasa değişikliklerinden sonra görev süresini tamamlayıncaya kadar mahkemede kalmasından kaynaklanan böyle bir 16 kişilik üyelik bir durum var.
Yani anda. Gelecek senenin başından itibaren Anayasa Mahkemesi 2017 referandumunda öngörüldüğü şekilde 15 üyeli bir yapı olarak görev yapmaya devam edecek. Evet. Yani şimdi yüksek askeri
yargıdan gelen ve Ahmet Necdet Sezer tarafından tayin edilmiş olan üye 2020 sonunda, yani bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında emekliye ayrılıyor yaşantısından. Evet. Dolayısıyla geriye 15 üye kalıyor. Şimdi bu 15 üyenin 6'sı Abdullah Gül tarafından atılmış, 6'sı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı zamanında Sayın Erdoğan tarafından atanmış, 3 tanesi de 2010 anayasa değişikliklerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş. Dolayısıyla bu üyelerin hepsinin siyasi olarak yakın durdukları bir yer aranıyorsa, böyle bir tabloda Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerinin hemen hemen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığı olan isimler olduğunu söyleyebiliriz. Ama Bu bir veri değil. Yani bu insanlar partinin üyesi değiller. Zaten olamazlar. Eğilimlerini tam olarak bilmiyoruz. Kararlarda nasıl oy verdiklerini ve karar gerekçelerinde kendilerini nasıl ifade ettiklerini görebiliriz. Mesela her zaman da bazı durumlarda örneğin Abdullah Gül tarafından tayin edilmiş olan şimdiki Başkan Zühtü Arslan'la mesela Recep Tayyip Erdoğan zamanında tayin edilmiş üyeler birlikte mahkemenin bir kararına birlikte aynı karşı oyu yazabiliyorlar. Dolayısıyla bence birebir sanki kendisini atayan kişinin yani Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda karar veriyormuş gibi düşünmemek lazım.
Peki, Ocak ayında...
Yani doğrudan hani siyasi iktidardan kastımız eğer yürütme organıysa, yürütme organı da Cumhurbaşkanı olduğuna göre bu yeni sistemde, Anayasa Mahkemesi yeni üye kompozisyonu ortaya çıktığında senin söylediğin gibi tamamen Cumhurbaşkanı ne derse onu yapacaktır şeklinde bir sonucu buradan çıkarmamız doğru olmaz diye düşünüyorum ben.
Peki,
geçmiş kararlar da bunu böyle olmayabileceğini gösteriyor.
Olmayabileceğini gösteriyor. Peki, evet. Spesifik olarak Ocak ayında görev süresi dolacak olan yargıç, sanıyorum sende ismi var.
Ben öbürünü bilmiyorum. Yani benim bildiğim bu Serdar Özgündür. Sayın Özgündür'ün yaşı nedeniyle, 65 yaşını doldurması nedeniyle emekliye ayrılması söz konusu. Evet. Dolayısıyla onun üyeliği sona eriyor ve askeri yargıdan başka bir üye tayin edilmeyeceği için.
Tamam.
Anayasa gereği 15.
Diğer
bir üye daha var diyorsun. O ben
diğer tamam. O diğer üyenin şunu biliyoruz. Diğer üyenin Abdullah Gül tarafından önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmış olduğunu biliyoruz. Evet. Onun süresi de doluyor ve onun yerine mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir yargıç atayacak. Tabii senin anlattıklarına şöyle bir itiraz gelecektir doğal olarak. Tamam öyle olabilir ama Türkiye'de siyasi konjonktür öyle bir kutuplaşma üzerine ve partizanlaşma üzerine kurulu ki, öyle işliyor ki, yani atamalarda daha çok ehil olmak değil, yani liyakat değil, sadakat aranıyor. İnce elenip sık dokunarak belli üst düzey mevkilere getirilen ve sadakatinden emin olunarak neredeyse getirilen kişiler söz konusu. Dolayısıyla bir de basınç olayı var tabii. Son baskı ortamı, gerilim ortamı, son Berberoğlu meselesinde de işte mahkeme üzerine çöken kara bulutlar üzerinden de yansıdı. Dolayısıyla neresinden bakılırsa bakılsın yani mevcut konjonktür, olgu Türkiye'de ister istemez o seçilecek olan yargıcın hem seçiliş biçimini hem de görevini, uygulama biçimini etkileyecektir diye itiraz gelecektir senin söylediklerine tabii ki.
Tabii gelebilir. Yani gelebilir ama ben gene ısrar ederim. Çünkü bu seçilecek olan yargıçların hangi niteliklere sahip olduğu konusunda da bir takım kriterler var. Mesela üniversiteden gelecekse ya doçent veya profesör unvanına sahip olması gerekiyor. İşte kamu görevinden, üst bürokrasiden tayin edilecekse en az 20 yıllık bir fiili kamu hizmeti yapıyor olması gerekiyor. Avukatlar arasından gelecekse galiba 15 yıllık avukat olması gerekiyor vesaire. Şimdi bu kadar tecrübe sahibi ve bu kadar başka bir yani kendi şahsi varlığı olan bu insanların yargıç olarak görev yaparken emirle hareket edebilecekleri konusunda ben hala kuşku duymanın daha doğru olacağı.
Peki.
Kaldı ki şöyle bir şey de var. Yürütme organının direktifi doğrultusunda değil de onun mesela devlet düzeni açısından daha zararlı olduğunu düşünerek devleti koruma refleksiyle tam aksi yönde de karar verecek şekilde davranabilir bir yargıç.
Evet.
Dolayısıyla gene hukuka uygun çok karar vermeyebilir ama verdiği karar gene yürütme organının talebi doğrultusunda da olmayabilir. böyle ikircikli durumlarla da karşılaşabiliriz. Çeşitli örnekler biliyoruz tabii ama şimdi Amerika'dan başka yerlerden örnek verirsem ya Türkiye Amerika mı filan.
Evet, peki. Ama... Hayır, Türkiye Amerika mı demeyecekler ama yani akıllarda yine GATA'ya atanmış olan başhekim yardımcısının söylemi vesaire onlar hep soru işareti olarak takılı kalacak tabii ki.
Doğru, olabilir ama yani tabii öyle bir dönemden geçiyoruz ki ne desek bir şey söylenebilir.
Evet, doğru. Peki, Profesör Levent Göker'le Türkiye'nin derinleşen sistem krizini ve bunun önemli bir parçası halinde su yüzüne vurmuş olan hukuk krizini Anayasa Mahkemesi özelinde ve Anayasa Mahkemesi üzerinde çevresinde oluşan tartışmalar açısından değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler Levent bu değerlendirmeler için.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.